Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 17. Ayrım. Raspa Yasak. 20. yüzyıl dosyası benim dünyamı değiştirdi, ufkumu genişletti. Hem para kazanıyor hem de yakın dünya tarihi hakkında ayrıntılı bilgi ediniyordum. Yarım yamalak devam ettiğim üniversitede derslerine girdiğim konular tesadüfen önüme gelmişti. Büyük bir heves ve ciddiyetle çalışmaya başlamıştım. Çevirdiğim kitaplar roman ya da öykü kitapları değildi. Tarihi anlatan kitaplardı ve hata kabul etmezdi. Bu yüzden bir cümlenin anlamı hakkında şüpheye düştüğüm anda ansiklopediye başvuruyordum. Konu ilgimi çektiyse o konuda birkaç kitap daha ediniyordum iyice bilgilenmek için. Anarşistler kitabının çevirisini Kaiser'in Almanyası, Rusya Ayaklanıyor, 1905 ayaklanması, Amerika Sahnede, Wilson Devri, Bir İmparatorluk Çöküyor, Habsburgların Çöküşü kitapları takip etti. İlk kitabı çabuk çevirmiştim ama diğerlerini sindire sindire başka kaynak kitaplardan mukayeseli okumalar yaparak çevirdim. 20. yüzyıl dosyasının çevirilerini bitirdiğimde Avrupa yakın tarihinin neredeyse bir yüksek lisans tezi yazabilecek kadar ayrıntılı öğrenmiştim. Başka şeyler de öğrenmiştim bu çalışmalarım sırasında kocama dair. Eren eve adımını attığı andan itibaren raspa yasaktı. Raspa aramızda benim daktilo makinemin tuşlarına basarken çıkardığım sesti. Esasta ise tersanelerde gemilerin üzerindeki eski boyaları sökmek ya da tekne dibine yapışmış pislikleri çıkartmak için işçilerin küçücük çekiçlerle vururken çıkarttıkları tık tık sesiydi. Bu sesi tersanesinde sabahtan akşama dinleyen Eren eve gelince duymak istemiyordu. Evimiz büyüktü. Onun bu sesi duyamayacağı bir odada çalışmam mümkündü ama hayır. Eren eve adımını attığı anda raspa istemiyor ama beni yanında istiyordu. Eren eve adımını tam 5'i çeyrek geçe atıyordu. Saat 5'te paydos yapan Büyükdere'deki tersaneden Yeniköy'deki evine varması en yoğun trafikte dahi 15 dakikayı geçmiyordu. Saat 5 oldu muydu evde bir panik başlıyordu. Durmuş evin beyine çayla birlikte vereceği yumurtaları kırdığı sahanı ocağın üzerine sürüyor, çocuklar savsakladıkları ödevlerini bitirmeye çabalıyor, ben çevirimi kaldırıyordum. 24 saatlik bir günün 17'den 24'e kadar geçen 7 saati içinde ben çalışamıyordum. Eren gazete ya da kitap okuyordu, ben çalışamıyordum. Eren saatlerce telefonda konuşuyordu, ben çalışamıyordum. Eren daha sonraki yıllarda televizyon seyrediyordu, ben çalışamıyordum. Çünkü raspa yasaktı. Bu yasak beni müşterek hayatımız hakkında düşüncelere sevk etmişti. Başka yasakları da vardı kocamın. Onun hoşlanmadığı kimselerle görüşmüyorduk. Onun sevmediği yemekleri pişirmiyordum. Arkadaşlarımızı Eren seçiyordu. Tatil programlarımızı Eren yapıyordu. Bir davetten veya akşam yemeğinden kalkış saatimizi Eren tayin ediyordu. Hiç farkına varmadan ben kocamın gölgesi olmuştum. Çevirilerimden kazandığım parayı kendi keyfimce harcamak da mümkün olamıyordu. Burada bir yasak söz konusu değildi ama evin o kadar çok eksiği, gediği vardı ki benim ihtiyaçlarıma sıra gelmiyordu. Eren'in istekleri öncelikliydi ve pahalıydı. Bir şey söylemeye kalkışsam, tekneyle arabada ben tek başıma mı geziyorum diye soruyordu. Her ikisini de ailece kullanmıyor muyuz? Gelecek yanıtın nitelikli mallar üzerine çekilecek uzun bir nutuk olacağını bildiğimden, teknenin sık yenilenmesi ya da araba markasının Jaguar olması şart mı diye sormuyordum. Şikayetçi olmamalıydım. Hayat bana erkeklerin ne kadar bencil, ben merkezli, başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarsız olabileceklerini öğretmekteydi. Öğrenmek iyiydi. Ne demişti bana babam? Bir şey oluyorsa iyidir. Bir şey olmuyorsa yine iyidir. Benim kendimi çevirilere kaptırdığım sıralarda Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel Başbakan'dı. Necmettin Erbakan adında fıldır fıldır gözlü, tombalak, muhafazakar bir vatandaş, Milli Nizam Partisi adı altında kurulan bir partinin genel başkanı olmuş ve Türkiye'nin ortak pazara girmesine karşı çıkmıştı. Demirel ikide bir istifa ediyor, yeniden seçiliyordu. Gediz'de meydana gelen depremde 1000'in üzerinde insan ölmüş, 90 bin kişi evsiz kalmıştı. Gerçi bu deprem 1966'daki Varto depremi kadar hasar yaratmamıştı ama halkın içinde Demirel'in düstaban olup başbakanlığının grizu patlamalarına, depremlere davetiye çıkardığına dair bir söylenti yayılmıştı CHP'lilerin arasında. Marmara depreminden sonra da benzeri söylentileri dinciler de çıkaracaktı askerler ve laikler hakkında. Gediz depreminden bir ay sonra Ulvi Uras topluluğu Elazığ'da Nina oyununu oynarken olaylar çıkmıştı. Geleneklerin eğlenmesine izin vermediği tutucu Anadolu halkı sıkıntıdan olsa gerek her bahaneyle tiyatro basar olmuştu. Haziran ayında ise işçi yürüyüşü muazzam bir protesto hareketine dönüşerek İstanbul ve çevresinde hayatı felce uğratmış, İstanbul'da, İzmit'te sıkı yönetim ilan edilmişti. Ankara'da ve İzmir'de Amerikalıların bulunduğu binalarda bombalar patlıyordu. Kısacası ülkemizde ya doğal deprem oluyordu ya toplumsal deprem. Hiç rahat duramıyorduk yerimizde. 1970 yılının Kasım ayında Harbiye'de müzikli bir lokantada Yücel, Dinah, Koray ve Rengin'le akşam yemeği yiyorduk. Birden müzik durdu. İnsanlar masalarında ayağa kalkmaya başladılar. Bir yangın lafı dolandı ortalarda, panik başladı. İtiş kakış dışarı çıktık ve ancak o zaman öğrendik. Yapımı 26 yıl süren opera binasının yanmakta olduğunu. Koşar adım Taksim Meydanı'na yürüdük. İnsanlar meydana toplanmışlar, opera binasının her tarafında dans eden alevleri seyrediyorlardı. İtfaiye araçlarının sirenlerinden birbirimizi duymak mümkün değildi ama o araçların sıktığı cılız suyla korkunç yangını söndürmek de mümkün değildi. Hortumların deliklerinden fışkıran su Taksim Meydanı'nı göle çeviriyor ama hortumun ağzına ulaşana kadar alevlerinin harını alacak gücü kaybediyordu. İhmalin, beceriksizliğin, kıymet bilmezliğin sergilendiği meydanda üzülerek, ağlayarak, ibret alarak yangını seyrettik. Birkaç saat sonra İstanbul Operası'ndan geriye çelik bir iskelet kalmıştı. Eve içimde bir hiçlik duygusuyla döndüm. Yaptığını yıkan, en büyük şehrindeki yangını dahi söndürmekten aciz bizlerin bir ay sonra 1971 yılına girdiğimizde İstanbul'da artık bir opera binamız yoktu. Aynı yılın Mart ayında bir askeri müdahale daha yaşanacak, yeni bir hükümet kurulacak ve meclise ilk kez bir kadın bakan girecekti. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkan Akyol. Tarih tekerrür ediyor. 12.3.1971 tarihinde silahlı kuvvetlerin verdiği muhtıra üzerine Süleyman Demirel başbakanlık görevinden istifa etti. TRT'nin özerkliği o günden bugüne dek kaldırıldı ve Nihat İrim hükümeti kuruldu. Bu olay Cumhuriyet tarihimize 12 Mart muhtırası adıyla geçti. Ben 29 yaşındaydım. Gördüğüm ikinci de darbeydi. Birincisinden dersimi almış olduğumu sanıyorum. Çünkü gazeteleri takip eder, kulaklarımı dikmiş radyo haberlerini dinlerken bir demir pençe yüreğimi sıkıyordu. Biliyordum ki iyi şeyler değildi askeri müdahaleler ve biliyordum ki yine meclise bir kadın bakan sokmak gibi medeni cesaret isteyen işler, en çağdaş yasalar nedense hep silahların gölgesindeyken mümkün olmakta. Ne tuhaf bir çelişkimizdi bu. Yeni hükümet göreve gelişinin birinci ayında balyoz harekatı başlatmıştı. Yani aşırı uçlardaki yapılanmaların üzerine balyoz gibi inilecekti. Dev genç, balyozdan nasibi ilk alanlardan oldu, kapatıldı. Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri süreli, bugün ve sabah gazeteleri süresiz kapatıldı. Bir gün sonra akşam gazetesi de süresiz kapatılanlar arasına girdi. Tip ve disk kapatıldı. Ankara Ast Tiyatrosu, Brecht'in faşizmi yeren bir oyunu nedeniyle kapatıldı. Babama telefon ediyordum sabahları. Baba, bugün ne kapatıldı? Mutlaka bir gazete, bir dergi veya dernek kapatılmış oluyordu. Babam bir keresinde değişik bir haber verdi. Maço, Robert Koleji devletleştirmişler. Adı Boğaziçi Üniversitesi olacakmış. Bir zamanlar Boğaziçi Lisesi diye bir lise vardı Boğaz'da. Bana onu hatırlattı. Hayırlısı olsun dedi. Başka hayırlı haberin var mı? Var. Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak ana kabloların çekilmesine başlıyorlar bugün. O da hayırlı olsun. Benim de sana bir haberim var. Deniz Gezmiş'le 17 arkadaşı hakkında idam kararı çıkmış. Okudum. Derin bir sessizlik oldu aramızda. Her ikimiz de bir süre konuşmadık. Yıllar sonra 80. yaş gününü kutlamak için ona yazdığım şiirdeki içimizde ince bir hüzün, ağır bir yürek ve onca beceriksizliğimiz. Aramızda bir duvar gibi şimdi sessizliğimiz mısralarında o günlerin izdüşümleri vardı. Babam boğuk bir sesle çocuklardan haber aldın mı diye sordu nihayet. Aldım. İyiler. Sizin mektubunuzu da benim zarfıma koymuşlar. Gelirken getireceğim dedim. Çeviri nasıl gidiyor? İyi. Kaiser'in Almanyasını çevirirken senden yardım isteyeceğim baba. Almanca ansiklopedilerini annem atmadı değil mi? Atamadı. İyi yere sakladım onları dedi babam. Atacak olursa haber ver. Kız kolejine bağışlayacağım ansiklopedileri. Almanca sınıfları kullanabilirler. Senin okulunun adı artık kız koleji değil Maço dedi babam. Haklıydı. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, aynı idarenin Bebek'teki erkek okulu olan Robert Kolej ile birleşmiş, Robert Kolej adını almıştı. Kolejli kızlarla oğlanlar birbirlerinin okulunda konsere ve oyuna gitmek için otobüs parası vermekten kurtulmuşlardı böylece. Ama oğlanların alınmasıyla birlikte okulun pırıltısı sönmüş, içi tamamen değişmişti. 10. mezuniyet yılımızda Marble Hall'da buluşup yatakhanelerimizi gezdiğimizde içim burkulmuştu. Yatakhanelere giden koridor ter ve lastik ayakkabı kokuyordu. Hoyrat bir koca elinde, zamanından önce yaşlanıvermiş bir kadının yüzü gibiydi okulun içi. Sınıflar eskisi gibi temiz, bakımlı, özenli değildi. Bizim beyaz örtülü masalarda yemek yediğimiz yemekhane, plastik sandalyeli kafeteryaya dönüştürülmüştü. Kütüphane modernleştirilmiş, ihtişamını kaybetmişti. Asma katındaki muhteşem orguyla toplantı salonumuz ise artık asma katı olmayan yüksek tavanlı bir spor alanıydı. İki kez diploma aldığım Assembly Hall'ın başına gelenleri görünce kendimi tutamayıp ağladığımı hatırlıyorum. Kolejde okurken dürüstlüklerine, insancıllıklarına ve bireye verdikleri değere hayran olduğum hocalarımın yüreğimdeki iyi hatıraları süratle siliniyor, Amerikalılara karşı duyduğum tepki her geçen gün büyüyordu. Bu nedenle bir yıl önce Türk hükümetinin Amerika'nın Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklamasını kabul etmemesine çok sevinmiştim. Sevincim uzun sürmedi. 10 ay sonra Türkiye tüm yurtta haşhaş ekimini yasakladı. Ailece üzüldük. Bir Türk kızı, Filiz Vural'dı galiba adı, Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi. Bir sevindik, bir sevindik. Kimse dünya güzeli Keriman Halis'in yerini alamaz dedi anneannem. Aman anne, Günseli Başar'dan beri ilk defa yüzümüzü güldürdü bir kız. Sen de bizim gibi sevinsene diye sitem etti annem. Ama onun sevinci de uzun sürmeyecekti. 1971 yılının çıkmasına ramak kala Tepebaşı Tiyatrosu da tıpkı opera binası gibi yandı, kül oldu. 1972 yılı daha da uğursuz olaylara gibiydi. Mart ayında bir süredir aranmakta olan devrimci gençler, Mahir Çayan ve arkadaşları, rehin aldıkları 3 İngiliz teknisyenle birlikte saklandıkları Kızıldere köyünde öldürüldüler. 2 ay sonra da haklarında idam cezası verilmiş olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Ankara'da cezaevinde idam edildiler. Türkiye artık yaralı bir ülkeydi. Eli genç insanların kanına bulanmıştı. Huzuru asla yakalayamayarak tuhaf bir şekilde cezalandırılıyordu sanki. Hükümet sürekli değişiyordu. İstikrar hayal olmuştu. Nihat Erim hükümeti gitmiş, yerine Ferit Melen hükümeti gelmişti. Erbakan'ın Milli Nizam Partisi kapatılmış, yerine Milli Selamet Partisi kurulmuştu. Hiçbir evde huzur yoktu. Kimse hayatından memnun değildi. Taze bir rüzgar estirmek gerekiyordu iyimser olmak için. Çare bulundu. Yeni nesilleri güzel günlere yetiştirmek umuduyla ilkokul öğrencilerinin her pazartesi sabahı yeni haftaya başlarken "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yasam küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Vatanımı her şeyden üstün tutmaktır. Varlığım Türk varlığına armağan olsun" diye içtikleri anda "Ey bu günümüzü sağlayan Ulu Atatürk, açtığın yolda, kurduğun ülkede, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk'üm" diyene sözleri de eklendi. Başka anlamlı, önemli işler de yapılmıyor değildi. Örneğin yönetmenliğini Yılmaz Güney'in yaptığı Baba filmi, Adana 4. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film seçilmişti. 2 gün sonra yeniden toplanan festival jürisi, Yılmaz'ın filmini ideolojik bulduğunu belirterek ödülü geri almış ve birinciliği Yılmaz Duru'nun Kara Doğan adlı filmine vermişti. Aynı yılın son ayında ne işe yaradığı hiç anlaşılamayan bir de parti kurulmuştu. Türkiye Ulusal Kadınlar Partisi. Tutarlı ve iyi işlerin de yapılabileceğinin en iyi ispatı ise 1973 yılında kurulan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı oldu. Bu vakıf kurulduğu yıl İstanbulluları 39. yılını 2011 yazında kutlayacağımız müzik festivalinin ilkiyle tanıştırdı. Festivalin ilk seferinde delilere döndüğümüzü hatırlıyorum. Rampal flüt konserine geliyordu. Rubinstein piyano çalacaktı. Rus Devlet Balesi, Londra Filarmoni Orkestrası, Topkapı Sarayı'nda seslendirilecek Saraydan Kız Kaçırma Operası. Görmemişin oğlu olmuş misali, her konsere ve gösteriye bilet aldık. 15 gün boyunca İstanbul'un bir ucundan öteki ucuna konser salonlarına koşuştuk. Abdi, Sibel, Hayri ve Fazile ile birlikte. Festival bittiğinde biz de bitmiştik. Hem maddi açıdan hem de yorgunluktan. Bu kadar yoğun ve muhteşem bir müzik ve gösteri bombardımanına ne yazık ki bir daha hiç maruz kalamadım. Daha sonraki yıllarda daha seçici olmayı öğrenecektik. Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği, Naim Talun'un başbakan olduğu 1973'ün en kayda değer olayı Boğaziçi Köprüsü'nün ulaşıma açılmasıydı. İstanbullular iki yaka arasında çalışan araba vapurlarında o kadar çok eziyet çekmişlerdi ki ilk gün Anadolu yakasından Avrupa'ya köprüden 28 bini aşkın taşıt geçti ve üzerinde yürüyen yayaların yüzünden köprü yıkılma tehlikesi atlattı. Cumhuriyet'in 50. yılında ülkeye güzel bir armağandı bu köprü. Kısa bir zaman için de olsa neşe kattı İstanbulluların hayatına. 17. ayrımın sonu. Sayfa 157. Devamı 18. ayrımda.